Katre-i Matem, İskender Pala, 42. Ayrım. Nasıl yapabildin, nasıl? Onlar yaşarsa bizim hayatımız tehlikeye girerdi. Ama bir insanı öldürmek, anlayamıyorum. Sencileyin bir kadın. Topaç yeğeği ve seni feda edemezdim. Nakşigül'ü feda ettin. Bu sesler evin bitişik odalarında ıslanmış elbiselerini değiştiren, Kara Şahin ile Hörü Kız'ın aralarında hala devam eden tartışmanın neredeyse 100 kere tekrarlanan cümleleriydi. Bican Efendi'nin sesini duydukları an zindanı bir an evvel terk etmek üzere kararsız kalmışlar. Topaç Yeye ile Hörü Kız gitmeleri gerektiğini söylerken, Kara Şahin Tomruk Emin'in üzerine çullanıp Nakşigül hakkında bilgi istemiş. Ancak adam zekice bir pazarlık yapmış ve Tomruk kilidinden kurtarılma karşılığında hikayenin geri kalanını anlatacağını söylemişti. Bican Efendi, Bahriye Dairesi Leventlerinin asayiş sağlamak üzere önlerine kattıkları adamları zincirlere bağlamış olarak zindana doğru sürükleyip getirmekte olduklarını, eğer onlar gelmeden kaçamazlarsa zindanda sonsuza kadar kalabileceklerini söylemişti. Çok hızlı hareket etmek gerekiyordu. Kara Şahin'in Tomruk Emin'in kilidini açmaya eğildiğinde Hörü Kız, "Çıkalım buradan!" diye bağırıyordu. Kilit kolay açılan türden değildi. Adamların üçünü birden açmak ve diğer ikisini geri kilitlemek gerekiyordu. Oysa buradan hemen çıkmalıydılar. Üçü de yalvarıyor ama Şahin'i bundan vazgeçiremiyorlardı. Nihayet Hörü Kız, tezgahta duran baltayı kenarda duran barut façılarından birine bütün şiddetiyle vurdu. Yere dökülen barutlardan bir avuç alarak kapıya doğru yerde bir çizgi yaptı. Sonra da duvarda duran meşaleyi eline alıp barutun ucunu tutuştururken bağırdı. ''Kara Şahin, koş, gidiyoruz.'' Zindanın arka kapısından dışarı çıkıp atlarına bindikleri sırada Leventler yakaladıkları çapulcuları ön kapıdan içeri sokuyorlardı. Sultan Mahmud'un tahta cülusu şerefine atılan 9 pare topun son üçüyle aynı anda zindandan 3 patlama duydular. Topaççı'ya her biri için saydı. Bu Aslan Ağa, bu Bindallı Çavuş, bu da Tomruk Emini. Sonra aralarında başlayan o tartışma, Hasköy sahilinden Sütlüce tepelerini ve Ok Meydanı sırtlarını aşıp Hafız Çelebi'yi sırılsıklam titrerken gördükleri ana kadar sürdü. Babacığım, ne oldu sana? Yeye, sarıl bana evladım, bir daha bırakma beni. Bican Efendi'nin gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Huri, sen bir sıcak tarhana çorbası pişir. Kara Şahin, sen de var önce can kuyusundan bir kova su çek, sonra odaya geç, hafızımın aşılı lale soğanlarını koyduğu sergende parmak kadarcık bir muşambaya sarılı macun olacak. Onu getir. Hörü Kız, ocakta sönmeye yüz tutmuş ateşin üzerine kuru odunlar atarken kendisine Huri diyen Bican Efendi'yi düşünmüştü. Annesi ona Huri adını koymuş, lakin ölümünden sonra babasının hepsi erkeklerden oluşan, üç hilal cemiyetindeki arkadaşları arasında büyürken kendisine kız sıfatını da uygun bulmuşlar, daha çocukluğundan itibaren Hörü Kız demişlerdi. Huri adı ona kadın olduğunu hissettiriyor, Hörü Kız ise cesaret veriyordu. Yeye, oğulcum, hafif kırışıklıklarla mavi haliçe akan şu dere var ya, İşte orada kayıkların gökten yere yansımış, hilal gibi zarif endamlarıyla ağır ağır kayıp gittiklerini gördüm az evvel. Atlas kaftanlı, zebercet kakma hançerle, zümrüt yüzükleri parmaklarında bir şehzadeydin sen. Karşı yamaçtaki şu 30 sütunlu beyaz mermer kasrın yayvan pencerelerinden birine oturmuş, oymalı şahnişlerinden aşağıya inen bir kadını karşılıyordun. Kucaklarında beyaz laleler yığın yığındı ve içlerinden bir tanesi nur olup o kadının yüzünü aydınlattı. Yeye, o kadın Şehnaz'dı oğlum, pek güzeldi. Sonra şair Nedim Efendi geldi yanına, kasrın serin ve raihalı fıskiyeleriyle yarışırcasına metiyeler okudu sizin için. Saray hizmetkarları ayaklarınıza şu yamacın leylaklarından pırıl pırıl ıtırlar serptiler. 50 yıl evvel ölen Çiçekçibaşı Sarı Abdullah Efendi'yi gördüm sonra. Seni Lale Encümeni'ne şeref konuğu diye davet ediyordu. Siz ikiniz herkesin arasından yürüyor, yeni lalelere isimler koyarak geçiyordunuz. sahip kıran, nar çiçeği, altın sarısı, gülcü başı, aşçı pembe, kızıl bıyıklı, pençe, kumaşı aşk ve Necmi İkbal, İkbal yıldızı. Hafız Çelebi anlatırken Topaç Yeğe hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bütün bunları görmüş müydü yoksa uyduruyor mu? Bilemiyordu. Bildiği onu bırakıp gitmemesi gerektiğiydi. Bundan sonra yanından asla ayrılmamak üzere kendine söz verdi. Aynı anda Bican Efendi, "Yarınki gemiye binmezsem buralarda kalırım," diye geçiriyordu içinden. Gecenin ortalarında Hafız Çelebi'nin ateşi düşmüş, sayıklama nöbetleri geçmiş, aklı başına gelmiş ve hatta "İşlerinizi halledebildiniz mi?" diye sormuştu. Bu cümle bir soru olmaktan öte bir sağlık müjdesiydi. Herkesin yüzüne bir sevinç ve tebessüm yayıldı. Çok geçmeden aralarında içtenlikli bir sohbet başladı. Hafız Çelebi iyi görünüyordu. Bir saat kadar sohbetten sonra sakin ve derin bir uykuya dalmıştı. O uyuyunca herkes tam da kendisi olarak davranmaya, anlatmaya, hissetmeye başladı. Konuşmaların adresi yine Nakşigül'e çıkınca zindanda öğrendiklerini yeniden değerlendirmeye aldılar. Sonbahar gecelerinin serinliği onları birbirlerini sokulmaya yönlendirmişti. Ocağın başında dördü bir araya gelip sorgulama sürecini tartışmaya başladılar. Bican Efendi öğrendiği her yeni bilgi için bozuk Türkçesiyle ağları uzatmadan "Sahi mi, sahi mi?" diye tekrarlayıp duruyordu. Bilmedikleri daha çok şey vardı. Karşılıklı konuşmaları hatırlıyor, sonra kendilerine soruyor ve yine cevaplamaya çalışıyorlardı. Nakşigül nasıl ölmüştü? Mezarı neredeydi? Yeni bahçedeki konak ve içindekiler nasıl ortadan kaybolmuştu? Haliç'teki cesetler kimlerindi? Bunları devlete haber vermek gerekirdi ama kimi, hangi devletliyi, nasıl ve neye inandırmalıydı? Bu işlere karışanların bazıları şimdi patronu Halil'in adamları olduğuna göre iş tehlikeli bir alana kaymıştı. Şimdi nasıl bir yol izlenmeliydi? Binbir Direk ve Çardak Kahvesi gerçekten bir batakhane miydi? Buraların sırrı araştırılmalıydı. Belki de dilencilik günlerine dönüp birkaç gün buraları gözetlemeliyiz, dedi Topaçya'ya. Kara Şahin şiddetle karşı çıktı. Sen bundan böyle bu bahçenin dışına çıkmayacaksın, anlaşıldı mı? Ne çıkmayacaksın işte, Hafız Çelebi'yi düşünmüyor musun? Hem bugün sorguladığımız üç adamın ortak adresleri buralar. Yani birimizin Hafız Çelebi'ye göz kulak olmamız gerekiyor. Sen de Bican Efendi, bu arada lalelerle ilgileniver. Doğru, yarın aşılı soğanları dikmemiz gerekiyor. Ama bunu ben yapacak değilim artık, yeğe yapacak. Olur Bican ağam. Yeğenin bu boyun eğen dostluğu herkesi birden memnun etmişti. Sohbetin geri kalanı cinayetlerden, sorgulamalardan çıkıp laleler üzerine döndü. Topaç Yeğe bu bahçenin sahibi olmaktan da, arkadaşlar arasında öyle görülmekten de mutluydu. Bundan böyle Şehnaz'la birlikte İstanbul'un en güzel lalelerini yetiştirme imkanı olacaktı. Hafız Çelebi'den devralacağı her ışığı çiçeklere yansıtacak, her bilgiyi renk renk yapraklara sunacaktı. Belki de insanlar ileride onun adını Hafız Çelebi ile birlikte anacaklardı. Ayın güneşi kıskandığı hikayeyi hatırladı birden. Çocukluğunda okuduğu kitaplardan birinin aşk babında yazıyordu. Elbette kendisi Hafız Çelebi'yi kıskanmayacaktı. Tıpkı onun kendisinden hiçbir şeyi kıskanmadığı gibi. Ama yine de ay güneşi kıskanmıştı işte. Ocağın başında güzel sözler söylenmiş, konu aşılı soğanlar ile kaplumbağalara gelmişti. Bican Efendi'nin cümlesi yeğeyi daldığı hikayeden uyandırdı. Hafız Çelebi yeni soğanın adını senin koymanı istiyordu yeğe. Hürü kız atıldı, öyle mi? Ne koyacaksın? Ben olsam katreyi hayat derdim. Geçen seneki katreyi mateme inat. Belki ama bu sefer cücenin moru olmayacağı kesin. Bu cümle oradaki iki kişinin suratına bir şamar etkisi yaptı, birbirlerinin yüzüne baktılar. Hörü kız ile Bican Efendi olanlara anlam vermeye çalışıyorlardı. Topaç yeğe atıldı. Allah kahretmesin, bunu daha önce neden düşünmedik? Elbette cücenin moruydu o. Hangi cücenin Kara Şahin? Çardak kahvesindeki cücenin hörü kız ve binbir direkteki cücenin. Derkenar. Ay güneşi kıskanmıştı. Bir gün aya, En çok neyi seversin dediler. Güneşin tutulup ebediyen perde altında bir bulutun gerisinde saklı kalmasını severim. Çünkü onu kendi gözümden bile kıskanırım diye cevap verdi ve iddia etti ki güneşe olan aşkımla bütün alemi nura boğabilirim ben. Sözün doğruysa eğer gece gündüz durmadan ona koşmalısın ki ona ulaşabilesin. Ona ulaştığın vakitte zaten onda yok olursun, varlığın görünmez olur. O zaman onun ışıkları seni yakar, varlığını ortadan kaldırır. Sonunda onun cemaliyle görünmeye başlayabilirsen, işte o vakit halk seni parmağıyla birbirine gösterir. Acaba ne oldu da güneş önünde ışık saçabiliyor der. 65. sual. Bahtiyar bir zevk gecesi 30 parlak inciye değmez mi? Neye benzediğini bilmedikleri karanlık odaya girdiklerinde önce ürktüler. Tepedeki küçük delikten cılız bir ışık geliyordu, o kadar. Gözleri ışığa alışınca içerisi yavaş yavaş belirmeye başladı. Daha evvel hiç karşılaşmadıkları türden bir yerdi burası. Ne eşyaları ne de tefrişinde göze aşina bir şey vardı. Demir kollar, sarkan halatlar, duvara yapışık iskemleler, döşemesiz zemin. Bunlar ne içindi? Anlayabilmek için çevrelerine yeniden bakındılar. Bir hayat emaresi yok zannettikleri sırada en uzak köşede fıldır fıldır dönen iki göz gördüler. Dikkatle baktılar. Evet, işte oradaydı. Sarı ve kaftanı üzerinde yokken ne kadar da acayip görünüyordu. Allah insan diye yaratmış. Sakalsız, göde bir bal kabağı. Belki bir sürahi demek daha doğru. Alnı tahta gibi yassı, yüzü kırkağaç kavunu, kulakları çocuk pabucu, burnu mora patlıcanı. Burun kılları pırasa pürçeği gibi sarkık, kırış mırış siyah pos bıyık, dudaklar deve dudağı. Ağzına somun ekmek sığar, dişler kazma. Karaşahin onu daha önce de görmüştü ama bu derece hilkat garibesi olduğu dikkatini çekmemişti. Belki de dikkatli bakmamıştım diye çelişkiye düştü zihninden. Baba Yorgi, Tazı Cafer. Şahin hür kızı arkasına aldı, bu kadarını beklemiyorlardı. Adam kusar gibi homurdanarak konuşuyor, ağzından salyalar tükürükler saçıyordu. Hiç korkmuşa benzemiyordu. Onları çağırdığı adamları zannetmiş olmalıydı. Yerinde oturuyor, sanki yanına yaklaşmalarını bekliyordu. Hörü kız sevimli cüceler görmüştü, iyi kalpli ve cana yakın. Lakin bu adam bir kötülük torbası, bir ifritti sanki. Sarığını başına geçirdiği sırada sarık başından, başı gövdesinden, gövdesi de ayaklarından kalın görünmüştü. Kamburdu. Konuştuğu vakit sesi ve tavırları yüzünü bir kat daha çirkinleştiriyor, ruhunu dışarıya çıkarıyordu. Bu derece çirkinlikten dolayı mı ruhu kötüydü yoksa ruhunun kötülüğü mü kendisini bu derece iğrenç gösteriyordu, kestiremediler. Çevresini şimdi daha iyi görebiliyordu. Duvarların tamamı halı ile kaplı, yalnız bir köşede raflar ve raflarda hiç tanımadığı eşyalar, boy boy çemberler, dizilmiş şişe ve susaklar, birbirine geçmiş cam borular. Cücenin oturduğu yer sütunların ardında sanki bir taht gibi halılarla döşenmiş, üzerinden yine düğümlenmiş ipler, halatlar, zincirler sarkmaktaydı. Belli ki bütün bunlar birer amaç için buradaydılar. Neydi burası? Bir batakhane mi? Bir işkence odası mı? Galiba kaçırılıp getirdikleri zenginlere hazinelerin yerlerini burada söyletiyorlardı. Karaşahin hiç telaş etmeden mırıldandı. Boşuna bağırıp yorulma, gelemeyecekler. Ha? Sizi kim gönderdi? Kimsiniz? Yardıma muhtaç iki kişi diyelim. Çoluk çocukla uğraşamam, defolun. Bu söz ağzından çıktığı anda üstünde sarkmakta olan iplerden birini çekti ve içeri girdikleri kapı açıldı. Haydi dedim, çıkın dışarı, sümüklüler sizi. Karaşahin birkaç adım atıp diklendi. Ama önce birkaç sorum olacak sana. Birden odayı parlak bir ışık kapladı. İkisinin de gözleri kamaştı. Ardından köşedeki sütundan bir duman üzerlerine doğru püskürmeye başladı. Hörü kız yana kaçarak duvara tutundu, gözlerini açamıyordu. Duvarı takip ederek ilerlemeyi denedi. Bu sırada salonu cücenin kahkahası dolduruyor, sütunlarda kırılıp tavanda yankılanıyordu. İğrenç bir gülüştü bu. Kendisi bundan keyif alıyor olmalıydı. Eğer karşısındaki adam gülebiliyorsa, salonu dolduran dumanın gözüne zararı olmamalıydı. Kara Şahin gözlerini açtı. Evet, haklıydı. Yaklaşık yarım dakika içinde gözü dumandan yanmaz olmuştu. Üstelik tekrar etrafını görmeye de başlamıştı. Cüce oturduğu yerde hem gülüyor hem de işaret parmağıyla gel diyordu. Şahin ihtiyatla ilerlerken duvara yapışmış bekleyen Hürü kızı gördü. Aç gözlerini Hürü kız, duman bir aldatmaca. O sırada cüce iki avucunu çanak gibi birleştirip ağzıyla üfürüyor, sonra öne doğru avuçlarını boşaltıyordu. Birden avuçlarından salonun içine atmacalar uçuşmaya başladı. Hepsi de arka arkaya Kara Şahin'e ve Hürü kıza saldırıyorlar. Gözlerine, kulaklarına hamle yapıyorlardı. Kahkahalar devam ediyordu. Hatalı davrandıklarını o vakit anladılar. Halbuki dün yakalayıp sorguya çektikleri Tazı Cafer, bileğine yapışmadan kimse onu yakalamış olamaz demişti. Tam 3 gündür takipteydiler. Bu arada İstanbul'da yeniden düzen sağlanır gibi olmuş, sultanın tahttan indirilmesinden sonra şehre büyük bir sükunet gelmişti. Patronu Halil ve adamları artık divana katılıyorlar, yönetimde ve atamalarda belirleyici oluyorlar. Sultan 1. Mahmut da onların isteklerine fazla direnmiyordu. Lakin her iki tarafında çok ihtiyatlı davrandıkları ortadaydı. Patronu Halil, sultan kendisine rütbe teklif ettiğinde, ömrümün nasıl sona ereceğini bilmiyor değilim. Şimdiye kadar padişah tahta çıkaranlardan hiç kimse yatağında ölmemiştir ki ben öleyim. Cevabını verecek kadar işin farkındaydı. Artık onun da istediği milletin acı çekmemesiydi. Fırınlar ve dükkanlar açılmış, hayat kısmen normale dönmüştü. Eğer öyle olmasaydı binbir direk gibi şehrin en merkezi yerindeki bir mekanı tam 3 gün 3 gece göz hapsinde bulundurmaları çok zor olacaktı. Binbir direk, hallaçların topluca iş yaptıkları, pamuk tozlarının bütün dükkanların üstünü beyaz örtülerle kapladığı izbe bir mekan idi. Bizans döneminde sarnı çiken, artık su yolları kurumuş, pamuk ve yün esnafı için bir lonca haline gelmişti. Hallaççıların burayı tercih sebebi rutubet ortamıydı. Sarnıcın içinde daima bir rutubet vardı ve bu da pamuk ve yün tozlarını havada fazla dolaştırmadan yere indiriyordu. O yüzden yaklaşık 50 kadar dükkanın işlediği çarşının zemini sürekli olarak ıslak paspaslarla siliniyordu. Sarnıcın bir bölümü 2 katlı inşa olunmuştu ve haşmetli merdivenlerle çıkılan bu kat, lonca kahyası, Pamukzade Cüce Çaker'e aitti. Kendi adamları dışında sarnıç esnafından henüz dairesinin içini görebilen yoktu. Hafız Çelebi'nin ateşlenip hayaller gördüğü gecenin sabahında Hürü kızıyla Kara Şahin atlarına binerken Bican Efendi ben de sizinle geliyorum deyivermişti. Önce onun gemiye yetişmek üzere birlikte gitmeyi teklif ettiğini sandılar. Hayır hayır dedi Bican Efendi. Kafız Çelebi'mi böyle hasta bırakıp gider miyim hiç? Yolda yapılan plana göre Bican Efendi ecnebi bir pamuk taciri, Kara Şahin de onun tercümanı olacaktı. Hürü kızın şimdilik çarşıda görünmemesinde yarar vardı. Bu yüzden onu Kazasker İshak Efendi'nin peşinden gönderdiler. İshak Efendi ihtilalcilerin azletmediği dürüst birkaç kişiden biriydi. Hürü kız onu bulup Haliç'teki cesetlerden bahsedecek, faili meçhul vakaların aydınlatılması için harekete geçirecekti. Böyle bir şey ihtilalcilerin işine yarayabilir veya bağlantılı olanların ayıklanmasını sağlayabilirdi. İlk gün çok ilginç bilgilere ulaşmışlardı. Pamukzade Cüce Çaker, kiminin gözünde pamuk gibi bir evliya, kiminin gözünde cüce bir şeytandı. Keramet gösterdiği gibi büyü de yapabiliyor, mesela insanları ortadan yok ediveriyordu. Saray salonları kadar geniş olan ve yine saray kadar zengin döşenmiş hücresi de büyülüydü. Ve kendisi oradan uçup kaybolabiliyordu. Kapısından izinsiz girmeye kalkanları cin çarpıyordu. En iyi dostları arasında İstanbul kadısı ile Tomruk emini vardı. Esnafın dertlerini dinliyor, yılda bir gün halaçların fukaralarına yardım ediyor, evlenecek kızlarının çeyizini hazırlatıyordu. Akbıyık'taki köşkünde çok güzel cariyeleri vardı ve onun cariyeleri kadar güzelini sarayda bile bulmak imkansızdı. 42. ayrımın sonu sayfa 445, devamı 43. ayrımda.